Bosch, Daim.
Türk basketbolunun cüsseli ve sempatik beyaz gölgesi. Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun zaman içinde nasıl geliştiği ve bugünlere nasıl geldiğinin hikayesi, tahta potalarla dolu sokaklarıyla ünlü 1980'li yıllara kadar uzanır. Türk basketbolu önceki yıllarda da başarılı dönemler yaşamıştır ancak asıl patlama 80'lerde olur. Aynı yıllarda koçluk kariyerini sürdüren Mehmet Batur Alp, Aydın Örs, Yalçın Granit ve Aydan Siyavuş gibi isimler de Türk basketbolunun dört yapraklı yoncasıdır. Ancak içlerinde basketbol ligimizde kazandığı 7 şampiyonlukla bugün hala kırılamayan rekorun sahibi de Aydan Siyavuş'tur. İlginçtir ama Aydan Hoca lig tarihinde 500'ün üzerinde maça çıkmasına rağmen bu başarılarını sadece istatistiki bir değer olarak tanımlayıp övünmemiştir. Zaten koçluk yapan diğer arkadaşlarıyla da sürekli iletişimdedir. Özetle onlar için asıl mesele ülke basketboluna yapılacak katkıdır. 1980'li yıllarda böylesi değerler ülke basketboluna hayat verirken Aydan Siyavuşlu milli takım 1981 yılında Balkan şampiyonluğuna kadar uzanır. Öncesinde TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Beyaz Gölge adlı televizyon dizisinde etkisiyle ülkede tam anlamıyla bir basketbol coşkusu yaşanır. Kariyerinin başında İTÜ ve Moda Spor'da elde ettiği başarıları Eczacıbaşı, Anadolu Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çukurova, Darüşşafaka ve Karşıyaka gibi takımlarla devam ettirmiştir Aydan Siyavuş. Hatta 1990 yılında Anadolu Efes'le Koraç Kupası'nda Türk basketbol tarihinde ilk kez çeyrek finali yakalamıştır. Galatasaray'da görev yaptığı sırada 11 Ocak 1998'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeder Aydan Siyavuş. Bütün bu başarıları elde ettiği yıllar geride kaldığında daha henüz 51 yaşındadır Aydan Hoca. Basketbol camiası ise onu daima Türk basketbolunun cüsseli ve sempatik beyaz gölgesi olarak hatırlar. Öyle ya, bazı gölgelerde geleceğimizi aydınlatmaz mı? Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz. Sizleri programa hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Katonoğlu, az önce sizinle paylaştığım metni de bizler için hazırlayan sevgili Özkan Pekesen telefon attığımızda, bir diğer hattımızda yine Ahmet Talimciler hocamız var. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve spor sosyoloğu olarak o da telefon hattında ve mikrofonun başında Spor Daima ekibinin lideri ben prodüktör Murat Örem olarak selamlıyorum. Anlıyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, az önce okuduğumuz metin artık programımıza aşina olanlar biliyorlar. Sevgili Özkan Pekesen'in kaleminden çıktı yine ve Özkan Pekesen de şu anda Ahmet Hoca gibi telefon hattımızda, tam karşımızda. Öncelikle Özkan'a merhaba diyeceğim. Ahmet Hocam da hatta, birazdan onun da gene değerli görüşlerini alacağız. Sevgili Özkan merhaba.
Merhabalar.
Teşekkür ediyoruz öncelikle bu kısa ama çok rafine metin için, çok kısa sürede çok şeyi özetleyen yazın için tekrar teşekkür ediyorum dinleyicilerimiz adına da. Aydan Hoca'yı analım istedik bu hafta, Aydan Siyavuş'u. Senin de belirttiğin gibi yarım asırlık bir ömür, yarım asır artı bir yıllık bir ömür, 51 yıllık günümüz koşulları için çok kısa sayılabilecek bir ömürde çok fazla başarıların sığdırıldığı bir ömür basketbolda. Sen de, ben de, Ahmet Hoca da hep bunu zaman zaman konuşuyoruz. Akran kuşaklarız ve 1981 Balkan Şampiyonluğunu ben çocuk halimle televizyonun karşısında nasıl coşkuyla sıçrayarak, sevinerek izlediğimi, o final maçına kadar gelen süreçte hangi heyecandan heyecana koştuğumu daha dün gibi hatırlıyorum. İstersen biraz onunla başlayalım. Sen o final maçına ya da o final maçına gelen maçlarda ne yapıyordun? Aydan Hoca ile birlikte kenarda neler hissediyordun?
Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Basketboldan bir haber. Yani futbol ülkede o kadar baskındı ki basketbol tam anlamıyla bir kere bir meydana çıkmamıştı. Hatta o dönemler öğrencilik yıllarımızdır ki basketbol potalarının o hüzünlü halini de hatırlıyorum. Bir basketbol topunun oraya atılmayışını ya da çok az atılışını hatırlıyorum. Ama bir taraftan da yine TRT'nin burada hakikaten çok önemli bir katkısı var. Basketbol maçlarını da göz ucuyla izliyorduk. Dolayısıyla aynı dönemde Beyaz Gölge'nin de tabii ki devreye girmesiyle birlikte çok önemli bir dizidir. Yakından biliyoruz hepimiz.
Coach Reeves'li Beyaz Gölge değil mi? Coach Reeves'li.
Evet, Coach Reeves bize o kadar çok şey öğretti ki hayatı, basketbolu birçok yönüyle algılamaya başladık. Bu sefer dikkatler gerçekten futbola alternatif hem de çok ciddi bir alternatif olarak basketbolu görmeye başladık. Bu sefer o bahsettiğim o hüzünlü potalar şenlenmeye başladı. Metinde de geçen o basketbol potalarını mutlaka siz de yapmışsınızdır. Hani akranlıktan bahsettik
tabii,
ya.
Tabii.
Ahmet Hocam da yapmıştır. Yani şöyle bir psikolojiye bile girdiğimizi çok net hatırlıyorum. Yani ertesi gün orada oynayacağımız maçta neler yapacağımızı artık kendi kendimize konuşuyorduk. Ve basketbol terimlerini yavaş yavaş öğrenmeye, anlatmaya, hatta bir takım çok da bilgi içermeyen ama o dönemin heyecanıyla bir takım yorumlar yapmaya başladık. İşte tam da bu arada... milli takımlar bazında ciddi bir başarının olmaması, Balkan şampiyonluğunun ardından gelmesi tamamen bütün şeyleri, dikkatleri basketbolun üzerine çevirdi.
Çok doğru.
Mesela o dönemde bir Melih ismi, bir Efe ismi tıpkı Cemil Turan gibi ya da Alparslan Erattı gibi kendi spor sözlüğümüze girdi.
Fenomenleri, basketbolun fenomenleridir değil mi? Melihler, Aytekler, Mehmet Dövüşgenler, Kara Mehmetler, Efe Aydanlar, Necatiler.
Yani şöyle düşünün, o zaman Efe Aydan 13 numarayı giyerdi. İşte biz de kendimize bir atlet bulalım da arkasına 13 numara falan yazalım diye düşünmeye başlamıştık. Çünkü ben en çok şundan etkilenmiştim. Dediğim gibi herkes futbola odaklıydı ama ciddi bir alternatif çıktı ve inanılmaz bir sevgi seli vardı basketbola karşı. Dolayısıyla bütün mahalleler bambaşka bir hale geldi o potalarla birlikte. Ve biz ilk kez futbola alternatif bir sporun yıldızlarını yavaş yavaş tanımaya ve onları bir şekilde öykünerek elimize aldığımız basketbol toplarıyla da taklit etmeye başladık. Bu bir başlangıçtı zaten o sporu anlama adına.
Özkan, burada bir virgül koyalım mı? Ahmet Hoca'ya da bir merhaba diyeyim. Hocamla da devam edelim. Sonra sen de gerekli gördüğün yerlerde lütfen gir. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey. Merhaba Özkan.
Nasılsınız?
Bey.
Ne var ne yok?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
Şükür. Bizler de iyiyiz değerli hocam. Aydan Siyavuş mutlaka sende de çok ciddi çağrışımlar yaratacak. Çok kıymetli bir isim. Özkan'ın bıraktığı yerden de devam edebilirsin. Aynı soruyu sana yönelttiğimi varsayarak o şimdi, final maçında 1981 Balkan Şampiyonluğunu nasıl izlediğini anlatarak da başlayabilirsin. Top sende.
Şimdi şöyle bir giriş yapabilirim. Çünkü Aydan Siyavuş hakikaten belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de özellikle işte biz ve bizim yaş grubumuzun üstünde olanların çok iyi tanıdığı ve çok net bir şekilde hafızalarına kazıdığı isimlerden bir tanesi. Spor alanındaki isimlerin hemen başında gelen isimlerden biri diyebilirim.
Çok doğru.
Çünkü Aydan Siyavuş bir taraftan son derece böyle farklı bir kişilik olarak orada duruyordu. Yani bugün alıştığımız o sahanın kenarında yani spor salonundaki hocalara benzemeyen, o figürlerin hiçbirine andırmayan bir kişilikti. Ama öbür taraftan da çok fazlasıyla etkide bulunan bir figürdü. Ve gerçekten müthiş izler bıraktı hepimizin hayatında. Bir de ben tabii basketbol üzerinden konuşmaya başladığımızda az önce belirtmiş olduğunuz Beyaz Gölge hepimizin hayatında bir yerlerde temas eden çok enteresan dizilerden bir tanesidir. Ve TRT'nin o dönemki yayın politikasıyla bizim hayatımıza Beyaz Gölge'nin girmesi ve Beyaz Gölge ile beraber işte neredeyse Türkiye'nin hemen hemen bütün kentlerinde, sokaklarında bir pota yapma, pota direklere pota asma seferberliği başladı diyebiliriz.
Hakikaten öyleydi.
Biz de o kuşaklardan biriydik. Biz de yani öyle oynadığımızı çok iyi hatırlıyorum sokaklarda. Gerçi şöyle bir şansımız da vardı. Yine onu da belirtmemiz lazım. Sokaklar çocukların ve gençlerindi. Evet. Gerçekten oynayabilme şansları vardı. Araba sayısı bu kadar fazla değildi ve sokakta spor yapabilme şansına sahip olan o şanslı kuşaklardan bir tanesiydi. Bu açıdan
şimdi yerinde blokların oluştuğu siteler yerine arsalar vardı değil mi? Biz yani arsalarda top oynayan çocuklarız.
Yani futbol, basketbol, voleybol, farklı spor dallarını yapabilme şansı elde ettiğimiz için çok şanslıyız. Hı hı. Özellikle Aydan Siyavuş için şunu söylemek durumundayım. Tabii ben aynı zamanda bir Karşıyaka'lıyım. Ve Karşıyaka'da basketbol diye yazılır, Karşıyaka diye okunur diye bir söz vardır. Yani Karşıyaka basketbolda hakikaten çok 1950'lerden itibaren çok ilginç bir şekilde gelişim göstermiş takımlardan bir tanesidir. Aydan Siyavuş bu takımda da iz bırakanlardan biridir. Evet. O yüzden yani Aydan Siyavuş'un özellikle o 1981'deki basketbolda gelen başarı bizim için ben de çocuk kalbimle ve ruhumla hatırladığım o şampiyonluğun, Balkan şampiyonluğunun gelmesi müthiş derecede bizi heyecanlandırmıştı. Çünkü o ana kadar gerçekten bizim güreş dışında böyle kazandığımız, başarılı olduğumuz böyle birkaç tane alan vardı ve bunlardan bir tanesinin basketbol olması bizi çok heyecanlandırmıştı. Fakat özellikle şunu belirteyim. Yani biz ülke olarak sürekli olarak, belki Özkan Bey birazdan bu konuda farklı bir şey de söyleyebilir ama futbola bu kadar yatırım yapıyoruz ama asıl başarıyı elde ettiğimiz yer futbol değil.
Evet.
Yani basketbol, voleybol, bu alanlarda kazandığımız başarılar futbolu kat be kat derecede aşmış vaziyette. Bunun ortaya çıkmasını sağlayan kişilerden biri olduğu için de Aydan Siyavuş, hepimiz şu andaki basketbolcular ve basketbola gönül verenler de şükran borçluyuz. Çünkü
hocam hiç izledin mi Karşıyaka maçında genç bir izledim. Talebe olarak, çocuk
izledim.
Olarak Aydan Hoca'yı izledin
evet,
mi?
Evet izledim.
Nasıldı? Sendeki izlenimi, çağrışımı nasıl?
Bendeki çağrışımı şu, yani çok bir sefer... Dediğim gibi o klasik figürlere uymayan bir adam var karşınızda.
Bir kere seyirciyle polemiği çok seven bir teknik adamdı, koçtu. Ben de 80'lerde spor sergide İstanbul'da üniversite talebesiyken izlerdim Aydan Hoca'yı. Yani her an bir gerilime hazır ama bir sempatik yanı da olan bir isim olarak hafızama kazınmış.
Ama son derece de sakin bir adamdı bu taraftan da.
Evet,
yani mesela yani hiç ummadığınız kadar da sakin bir adam. Yani yani o yüzden diyorum bugün alışkın olmadığımız... Yani bugünkü sağ kenarındaki o koç hareketlerinin çok dışında bir adam vardı karşımızda. Yani konuşmaya başladığında cüssesiyle, konuşmasıyla, çok gözlüğüyle, çok farklı bir adam vardı karşınızda. O yüzden hakikaten sempati uyandırıyordu. Hangi takımdan olursanız olun.
Doğru.
Böyle ilginç bir kişilikti.
Çok çok sinirlendiğinde, çok kızdığında dudaklarını yaladığı görüntüleri de hatırlıyorsundur değil mi
evet,
Ahmet Hoca?
Evet hatırlıyorum, hatırlamaz mıyım? Çok... Ya bugün bile hala ben ölümün üzerine 23 yıl geçtiğini açıkçası
dün gibi değil mi? Dün gibi, dün
yani
gibi.
Yani o kadar içimizde gibi duruyordu ki hala. Yani hı-hı. Üzerine 23 yıl geçmiş. Allah kanı gönü rahmet eder.
Amin, amin. Gerçekten öyle. Hocam hattasın. Özkan'a tamam, hemen bekliyorum. Dönmek istiyorum. Sevgili Özkan, sen hiç izlemiş miydin o dönemde artık profesyonel futbola mı yoksa yavaş yavaş adım attığın yıllardı o dönem?
Şimdi Aydan Hoca'yı ben Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gördüm bir kez. Hı-hı. Son derece şık bir adamdı zaten. Hı-hı. Yani bütün karizması, bütün takım üzerindeki hakimiyetini yaşım aslında son derece genç olmasına rağmen hissedebiliyordum. Çünkü hı-hı. Bir teknik adamın nasıl olması gerektiği ya da görüntüsü hakkında o zamanlarda az da olsa bir takım fikirlerimiz vardı. Hı hı. Aydan Siyavuş'la ilgili başka bir şey söylemek
lütfen.
İsterim. Dediğim gibi basketbolu bir şekilde kavramaya başladığımız yıllarda artık bugünlere geldiğimiz zaman yorum yapabiliyoruz. Hı hı. Bir takım yorumlar, ciddi yorumlar yapabiliyoruz. Yani bugün Phil Jackson'dan bahsediyorsak NBA'de, Pat Riley'den bahsediyorsak biraz başlangıç noktası da Aydan Siyavuş'tur. Yani 5 kişiye hitap etmek çok farklı bir olay. Yani biliyorsunuz takım sporlarında oyuncu sayıları değişiyor. Elinizde 5 kişi var ve o 5 kişiyi bir satranç tahtası gibi, bir de basketbol inanılmaz bir şeydir. Yani
ki basketbol tabiriyle bench'te de 7 kişi var değil mi? Yani yedeklerle birlikte 12 kişilik bir kadro elinde.
Yani öyle bir karma yapması gerekiyor ki maçın gidişatına ve psikolojisine göre. Ve futbol gibi de değil bu. Son 3 saniyede bile halen kimin galip geleceği belli olmayan çok enteresan bir oyun. Buralarda yapacağınız hamleler o kadar profesyonel ve dikkatli olmalı ki. Aydan Siyavuş da bunu fazlasıyla görmüştük. Bir de zaten şey var, yani eğitimci bir yanı da var. İşte 7-8 takım birden çalıştırmış. Bunun içinde bütün büyük takımlar var.
Evet, evet.
Zaten İTÜ'de başlayarak bir yıldızlar şampiyonluğu var. Hı-hı. Burada da şunu görüyoruz. Yani altyapıdan başlıyor. Yani işin birinci merdivenin ilkine basarak.
İlk basamakta, birden, evet.
Aynen, yani birdenbire 3'e 5'e atlayan bir şey de değil, bir yapı da değil, bir karakter de değil. En alttan başlayarak o merdivenleri tek tek ve profesyonelce çıkan, son derece bilinçli, Avrupa basketbolundan haberdar, NBA basketbolundan haberdar, dünya basketbolundan haberdar bir kişilik var.
Ki o dönemde NBA'den, Avrupa basketbolundan haberdar olmak çok ciddi bir farkındalık gerektiriyor. Dünya çok daha birbirine kapalı bir dönemi yaşıyor 70'ler, 80'ler biliyorsun. İletişim zaten, çok daha zayıf.
Zaten NBA bir şey, bir efsane gibi, bir masal gibi geliyor. Tabii. Ama öylesine karakterler ki, yine metnin içinde geçen diğer hocalarımız olduğu gibi, işte Yalçın Granik'te olduğu gibi, onlar oyunun en üst seviyesini takip ediyorlar. Kendi ülkelerinin gerçeğini bir taraftan da biliyorlar ve ona göre bir basketbol sistematik kuruyorlar ki Avrupa öncelikli. Hı-hı. Mesela bakın, ilk şampiyonluğumuz hani Balkanlar ya.
Evet.
Mesela Balkanlardan başlayan, gene bu da bir merdiven.
Tabii.
Eğer biz bugün 12 dev adam efsanesinden bahsediyoruz ki ciddi atılımlar
ya da Euroleague şampiyonu takımlarımızdan bahsediyoruz ki, değil mi?
Ve bugün bu organizasyonu düzenleyen bir ülkeyiz. Dünya tabii çapında isim yapmıştır.
Turkish Airlines diye, tabii.
Hatta bütün basketbol camiası Euroleague'in belki de zaman zaman biraz iddialı olacak ama kimi otoriteler böyle söylüyor. NBA'den bile daha fazla zevkli olan bir takım maçları içerdiğinden bahsediyorlar. Şimdi siz o tahta potalardan, Balkan Şampiyonası'ndan bugünlere geliyorsanız çok ciddi emekleri olan insanlar olmalı ki o merdivenler, o bahsettiğim mantıkla çıkılabilsin. İşte bunlardan bir tanesi de deminden beri isminden bahsettiğimiz Aydan Siyavuş.
Bugün
yani Türk basketbolunun mantıklı bir şekilde, yani bir takım rüyalarla değil de, rüya derken yani anlamlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde sporun içeriğini öğrenerek, sadece bir takım cümlelere sığdırarak değil de o işin mantığını öğrenerek, saha içerisindeki varyasyonlarını ve taktiğini, tekniğini, her neyse öğrenerek ya da öğreterek ilerleyen bir kişilikti. Dediğim gibi ilk merdivenden, içinden başladı. Aklınıza gelebilecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bakın şu takımlara bakar mısınız?
Evet.
Eczacı başında mesela yarattığı etki, onu bir marka haline getirişi ve aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim son olarak.
Lütfen.
Diğer teknik adamlarla da ciddi anlamda, metinde de belirtmeye çalıştım, çok ciddi bir şey vardı. Bir iletişimi vardı. Ve o insanları birbirleriyle konuşurken nezaketini asla unutmuyorum. Dolayısıyla bir basın toplantıları, maç açıklamaları gerçekten tam da o zaman yavaş yavaş basketbolu öğrenen ve sevmeye başlayan Türk toplumuna yani çok iyi bir resim verdiler.
Çok çok güzel özetledin. Hattasın sevgili Özkan. Hemen Ahmet Hocam'a dönmek istiyorum. Ahmet Hocam, şimdi o dönemde tek kanallı TRT var, siyah beyazlı TRT var. Hepimizin dünyaya açıldığı, çok emek verilmiş bir kapı TRT. Ve basketbol maçlarını da anlatan bir marka isim var. Böyle birkaç cümleyle o ismi de analım istiyorum. İlerleyen programlarda belki kendisine ayrı bir sayfa da açarız. Ben yıllardır sesle ilgili bir mesleğin içinde olduğum için 30 yıldır neredeyse bir takım tanımlar kullanıyorum. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Gevrek tandır ekmeğine benzetirim ben o sesi. Ertan Yüce. Neler söylersin Ahmet Hocam?
Ya şimdi şöyle bir taraftan konuşmak gerektiği öyle bir yer açtınız ki.
Hı hı.
Şimdi Ertan Yüce bu konuda basketbol seyrettiğimizdeki, dinlediğimizde hafızalarımıza kazınan seslerden bir tanesi, tıpkı Halit Kıvanç gibi.
Evet.
Yani bunlar büyük ustalar ve bu ustaları dinlemek müthiş bir keyifti. Hı. Yani gerçekten aslında hani bazı şeyleri konuşurken biz belki biraz abartıyoruz gibi gelebilir bizi dinleyenlere ama bir taraftan çok şanslı kuşaklardı. Çünkü böylesine büyük değerlerin olduğu bir dünyada, bir Türkiye'de yaşama...
İnanır mısın? Aynı duygu geldik. Şu anda içimden geçti. İyi ki o günleri yaşamışız duygusu içimden geçti. Tam buna tercüman oldu söylediklerin. Lütfen devam et hocam.
Çünkü senin söylemiş olduğun gibi yani bu isimlerden maç dinlemek, işte o dönemde gayet iyi bildiğimiz yine TRT kanalı, TRT vasıtasıyla Türkiye'ye gelen o dizilerin müthiş seslendirmelerini ne tanıklık etmek, işte pek çok dizinin o seslendirmelerini yapan tiyatrocu dostlarımıza, sinemacı dostlarımıza gerçekten şükran borçluyuz. Çünkü onlar vasıtasıyla biz kendi dilimizin zenginliğini de bir kez daha keşfetmiş olduk.
Harika,
yani
doğru.
O ses sadece var olan bir durumu bize yansıtmaktan ibaret değil. Aynı zamanda bizim dünyaya açılmamızı sağlayan bir pencere, işleri gördüğü için de çok büyük bir katkıda bulundu. Bu açıdan özellikle basketbol üzerinden konuştuğumuzda işte Ertan Yüce, Necdet Kuyumlu gibi isimler, bu isimlerin aktarmış olduğu maçlar hakikaten müthiş derecede büyük etkide bırakıyordu. Etki bırakıyordu bizim üzerimizde. Hı hı. Ve belki televizyonlarımız önce siyah beyazdı, sonradan renklendi ama bu sesler vasıtasıyla aslında bizim hayatlarımız çok renkliydi.
Biz zaten rengarenk bir dünyanın içindeydik diyorsun, değil mi?
Tam da bunu sağlıyorlardı bize. Yani bugün mesela ben basketbol maçlarını ya da futbol maçlarını izlerken açık söyleyeyim rahatsız oluyorum. Çünkü çok fazla bağırıyorlar.
Evet.
Çok aşırı tepkiler gösteriyorlar. Ve bizim maç seyretme ya da keyif alma şansımızı ortadan kaldırıyorlar. Ve çoğu kez sesi kısarak ya da kapatarak seyretmek zorunda kalıyorum.
Çok doğru yani
bir tespit. Bu çok acı verici bir şey. Ama bu kişiler gerçekten TRT bir dönem müthiş bir ekoldü, okuldu. Ve onların aracılığıyla yetişen o kuşak devam ettiler. Ama oradan sonra gelenler işte bugün farklı şekillerde devam ettiği için ne yazık ki aynı etkiyi göremiyoruz ve rahatsızlığımız artıyor.
Çok çok doğru tespitler yapıyorsun. Bunu da bir ilerleyen haftalarda bir başka başlık olarak konuşalım hocam. Yani bir maç yayınını, bir spor müsabakasını aktarmanın usulü nedir, adabı nedir, edebi nedir? Bunu da konuşalım. Elbette biz bir milli takımımızı hangi spor dalında olursa olsun izlerken zaten bir coşkuyu bir kenara koyuyoruz. Yani o coşku içinde oluyoruz. Ya da ülkemizin bir takımını izlerken biz o ön kabulle izliyoruz. Ama bunu çok abartılı şekilde aktarmak, çok iyi bir maç nakletmek, bir spor müsabakası nakletmek değil. Çünkü sporun özünde de karşı tarafın yaptığı doğruları, güzellikleri de görebilmek yatıyor. İşte bu manada bu isimler Aydan Siyavuşlar, Aydın Örsler, Yalçın Granitler de kıymetli. Çünkü hakikaten sporun o derin anlamını da hiçbir zaman unutmayarak sporcularını yetiştiriyorlar.
Kesinlikle haklısınız ve zaten başka bir dönemdi o sözünü ettiğimiz dönem. O dönemle beraber belki dediğim gibi pek çok yokluk vardı, pek çok sıkıntı vardı ama insanlığa dair, sporun o özüne dair pek çok özelliği de orada yakalayabiliyordunuz. Hı hı. Bugün elimizde çok daha lüks ortamlarımız var, stadyumlarımız, spor salonlarımız çok daha pırıl pırıl ama eksikler var. O eksikler o insani boyut, o insani boyut üzerinden spor alanına geçen kavramlar konusunda problemlerimiz her geçen gün daha da artıyor.
Hocam sana son bir soru sorayım, cevabını alayım, sonra son cümlelerinle bağlantı için teşekkür edeyim. Bu söylediklerin bizim ülkemizin de mi bir sorunu yoksa aslında bütün dünyanın da mı bir sorunu?
Bu söylediğim aslında bütün dünyanın sorunu çünkü bununla ilgili belki şöyle bir ayrıntılı bir şekilde sporun endüstriyelleşmesi, sporun giderek finansal bir alana doğru dönüşmesi ve oyun özelliğini kaybetmesiyle ilgili konuşmamız gerekiyor. Ama bizim ülke gerçeği içerisinde çok daha büyük bir problem olarak önümüzde duruyor bu. Yani bunun üzerine çok ciddi düşünmemiz gerekiyor.
Çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Aydan Hoca ile Aydan Siyavuş'la ilgili o zaman toparlayıcı cümlelerini de alalım. Sana teşekkür edelim Ahmet Hoca.
Tamam, şunu belirteyim. Aydan Siyavuş gerçekten bu ülkenin basketbol tarihindeki kilometre taşlarından bir tanesidir. Hı hı. Ve çok büyük etkiler bırakmıştır. Yani eğer biz bugün basketbol alanında Euroleague şampiyonluğuna ulaşan takımlar yaratabiliyorsak... Hı hı. Avrupa'da ve dünyada basketbol alanında söz sahibi olan bir ülke, bir ekol olarak
olarak anılabiliyorsak, hı hı, bunun arka planda Aydan Siyavuş, Aydın Örs, Yalçın Granit gibi isimlerin çok büyük etkisi var. Burada Aydan Siyavuş gerçekten müthiş bir öğretmen olarak rolünü öylesine büyük bir şekilde oynamıştır ki, üstelik 51 yıl gibi çok kısa bir zaman diliminde. Yani keşke çok daha uzun süreler Türkiye basketboluna hizmet edebilseydi ve daha büyük katkılar koyabilseydi.
Demin sen de dedin ya, şöyle bir hesap yapalım. 51 artı 23 yaşıyor olsa bugün bile çok verimli olabilecek bir yaşta olacakmış. Aydan Hoca 74 yaşında olacakmış.
Doğru, doğru, haklısınız. Yani keşke dediğim gibi vallahi bu şekilde bir ömür nasip etmiş ve biz onu 51 yıl gibi bir zaman dilimi içinde bu kadar büyük başarıları o hayatın içerisine sığdırmasına şahitlik etmişiz. O yüzden gerçekten katkıları için kendisine şükran borçluyuz.
Evet, bu programlar da aslında hep bu şükranı ifade etmenin küçük küçük yolları, çabaları değerli hocam. Birçok isimle birlikte, dünya çapındaki isimle birlikte, ülkemiz çapındaki isimle birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Başka programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle sevgili Ahmet Talimciler. Evet sevgili dinleyiciler, Ahmet Talimciler İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü öğretim üyesi ama Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmeyen bir başka şapkası var ki esas biz o şapkanın içinden çıkanları aktarıyoruz bu programlarda, bu bağlantılarda. Spor sosyoloğu olarak da çok değerli ipuçlarını bize bir kez daha aktarmış oluyor sevgili Ahmet Talimciler. Sevgili Özkan, son 4 dakikanın içindeyiz, gözüm bir taraftan saatte. Aydan Siyavuş, yine senin yazdığın metnin dışında bir notların var bana ilettiğin. Oradan bir takım ipuçlarını dinleyicilerimize verelim. Sonra da senin cümlelerini almak istiyorum. 1947'de doğuyor hoca. 11 Ocak 98'de aramızdan ayrılıyor. Oyuncu olarak Kadıköy Spor'da başlıyor. Bunu çoğu kişi bilmez. Aydan Siyavuş işte o cüssesinden dolayı sanki hiç spor yapmamış gibi düşünülür ama aslında ciddi manada bir basketbol geçmişi var. 64 yılında genç sayılabilecek bir yaşta basketbolu oyuncu olarak bırakıyor ve antrenörlüğü hedefliyor. Burada da ciddi manada bir planlama yaptığını görüyoruz Aydan Siyavuş'un. Değil mi? İstersen bunu da biraz açalım Özkan. Bazı isimler yaşamak ve yaşatmaktan ziyade öğretmek ve yönetmeyi tercih ederler. Aydan Siyavuş da sanki bunu tercih etmiş isimlerden biri olmuş, bilinçli bir şekilde.
Şimdi bu hakikaten çok ciddi bir yol ayrımıdır. Kişinin kendisiyle karşıya kaldığı ve bir şekilde bir karar alma aşaması olur.
Son 3 dakikada olduğumuzda hatırlatmak istiyorum. Hani söyleyeceklerin yarım kalmasın diye.
Hızlıca toparlayayım. Dediğim gibi sporcuların, kimi sporcularda yani spora başlayan, tıpkı Aydan Siyavuş örneğinde olduğu gibi böyle bir şey vardır. Bir karar anı, bir yol ayrımı vardır. Ve kişi kendisini daha ileriye taşıyacak şeyi eğer hakikaten entelektüel seviyesi ya da bilgi birikimi ona uygunsa çok ciddi bir seçimler yapabilir. Aydan Siyavuş hocamız zaten öyle biriydi. Muhtemelen gençlik yıllarında da aynı karaktere sahip olduğu için kendisini daha üst bir yapıya taşıyacak antrenörlüğü tercih etmiş anladığım kadarıyla. Ve zaten işe girer girmez İTÜ gibi ciddi bir kurumda hemen zaten Yıldızlar şampiyonluğu kazanıyor. Bakın Yıldızlar bayağı bir önceki bir dönemden bahsediyoruz. Devamında zaten işin ne kadar ciddiye aldığı bütün kulüpler tarafından da gözlemlenebiliyor çok rahat. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi o kadar büyük, ya Türkiye'de ne kadar büyük takım varsa hemen hemen hepsini koştuğunu yapmış. Dolayısıyla siz öyle bir insanla karşı karşıyasınız ki takımınızı ona emanet ederken yani herhangi bir düşünce içerisinde değilsiniz. Onun sizi alıp bir noktaya götüreceğini direkt olarak algılıyorsunuz zaten. Hem yaptıklarından hem spor başlangıcından, kariyerinden. Dolayısıyla o seçimini bence kendi önünü daha çok açacak bir veri olarak gördüğünden tercih etmiş diye
Özkan,
düşünüyorum.
Bir de Özkan, spor dünyası rekorları sever biliyorsun. Ve kırılmayan bir rekor var hala değil mi Aydan Siyavuş hocada?
İşte 7 kez şampiyon olmak yani son derece zordur. Son derece zordur demek de biraz garip oldu ama yani hakikaten herkesin yapabileceği bir şey değil. Ki o dönem dediğim gibi yavaş yavaş basketbolun ivme kazandığı bir dönem. Demek ki orada da yine bir profesyonellik söz konusu. Ülke şartlarında oluşturulacak takımları hem de farklı takımlarda olmasına rağmen ya da çok uzun süreli bir takımı bir marka değerine getirme mantalitesinde bile başarılı.
Yani yani şunu hemen söyleyeyim, bazı teknik isimler için dünyada da Türkiye'de de hep bu yapılır ya, ya futbol olabilir, bu voleybol olabilir, olabilir, basketbol, ya bu sporcular benim elimde olsa bu takımı ben de şampiyon yaparım der ya kahvedeki
yok
adam,
efendim, hiç öyle
deriz
şey
ya
yoktur.
Aslında öyle değildir. Yani at sahibine göre kişner. Siz dünyanın en verimli sporcularını alıp onlarla hiçbir başarı elde edemezsiniz eğer doğru adımları atmazsanız. Daha da önemlisi, ortalama oyuncularla olağanüstü başarılar elde edebilirsiniz. Bir sistemi kurarsanız, Aydan Hoca bir sistemi kuran adamlardan biriydi basketbolda. Rahmetle anmış olalım. Son cümleni de senden alalım ve sana da veda edelim.
O zaman bu düşüncenizi tekrar doğrulayan bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi içi de bir altyapı antrenörü olmak bir başka bir karakter ister. Sadece Eczacıbaşı gibi bir takımı bir marka haline getirmek başka bir mantalite ister. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da tek tek çalışmak da bambaşka bir şey ister. Her iki yönünde de, hatta bütün yönlerinde ciddi imzalar atabilmiş. Demek ki basketbolu çok özümsemiş ve öğretebilmiş bir isim.
Çok çok çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Özkan Pekesen. Spor Daima'ya değerli katkıların için. Sevgili dinleyiciler, 30 dakikalık birlikteliğimizin sonuna geldik. Programın girişinde belki söylemeyi unuttuysam özürlerimi de ileteyim. Bütün bu sesleri sizlere dünyanın her yerine TRT ve Türkiye'nin Sesi Radyosu farkıyla, Memleketim FM farkıyla aktaran değerli arkadaşımız Cihan Aktepe'ydi. Cihan'a da teşekkürlerimizi canlı yayında iletelim ve Spor Daima ekibi olarak sevgili Eda Kotanoğlu, sevgili Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem, hepinize sağlık, mutluluk, dolu günler diliyoruz. Yeni programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Spor Daima. Daima.